Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 15 Aban 1401, Hicri Kameri 11 Rebiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 6 Kasım 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonrasında hocamız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Profesör Doktor Abdullah Kıran ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, haftanın bakışı, İran kısaları ve efsaneleri ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene, arkadaşım
Susan Kolipur.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Seyyad 4B füzesi görücüye çıktı. Devrim Muhafızları Hava Uzay Gücü Uzay Komutanı General Ali Cafer Abadi, İran uydu taşıyıcılarını fırlatmaya devam edecek dedi. İslami Şura Meclisi yargı sisteminden kargaşacıları kışkırtmalara kararlı şekilde karşı koymayı istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza tehditlerin önüne bir set daha çekilecek dedi. Şehit Mus'ab Nefal, Ramullah'da toprağa verildi. Ve Suudi Arabistan'da 8 çocuk için idam kararı verildi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri'ne ait Seyyad 4B füzesi savunma sanayisinden bir grup uzmanın huzurunda görücüye çıktı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyad 4B füzesi bu sabah Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Destek Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferdin huzurunda fırlatıldı. Yükseltilmiş Baver 373 antistatik uzun menzilli hedef sisteminin Seyyad 4B uzun menzilli füze ile testi başarıyla tamamlandı. Bu testte statik yuvarlak hedef Baver 373 sisteminin optimize edilmiş radarı tarafından 450 kilometreden daha fazla bir mesafede tespit edilirken yaklaşık 405 kilometrelik bir mesafede izlendi ve 300'den fazla bir mesafede vuruldu ve tamamen imha edildi. Seyyad 4B uzun menzilli füze katı yakıta sahip ve ilk kez tam operasyonel olarak değerlendirildi. Baver 373 sisteminin tespit radar menzili 350 kilometreden 450 kilometreye, bu sistemin nişan radar menzili ise 260 kilometreden 400 kilometreye çıkarılmıştır.
Devrim Muhafızları Hava Uzay Gücü Uzay Komutanı General Ali Cafer Abadi, İran'ın uydu taşıyıcılarını fırlatmaya devam edeceğini duyurdu. Dün devrim muhafızları katı yakıt ile çalışan KM-100 uydu taşıyıcısını başarıyla fırlattı. General Cafer Abadi, El Alem televizyon kanalına yaptığı açıklamada KM-100 uydu taşıyıcısının fırlatılışına işaretle KM-100'ün ardından KM-105 ve KM-120 uydu taşıyıcılarının fırlatılacağını belirtti. Yetkili araştırma ve geliştirme aşamasında olan yeni uydu taşıyıcılarının özel testlerden geçirildiğini işaretle kasıt bir uydu taşıyıcı özelliklerini bunun karma bir sistem olup ilk aşamada sıvı ve ikinci ve üçüncü aşamalarda katı yakıt ile çalıştığını, KM-100 uydu taşıyıcısının KASIT-1'in geliştirilmiş hali olduğu ve tamamen İran yapımı katı yakıt ile çalıştığını belirtti.
İslami Şura Meclisi'nin 227 üyesi ortak bir açıklama yaparak yargı erkine kargaşa eylemlerini kışkırtan unsurlara karşı kararlı ve sert şekilde karşı koyması çağrısında bulundu. İslami Şura Meclisi üyeleri açıklamada Amerika ve gasp rejim ve bazı batı ülkelerin öncülüğünde düşmanların İran'a karşı darbe girişimleri, 8 yıllık savaşta devrik Saddam rejimine para ve silah yardımında bulunmaları, çeşitli fitnelere sebebiyet vermeleri, İran milletini yok etmek için yüklü bütçeler ayırmaları, en ağır yaptırımlarını dayatmaları gibi geniş çaplı eylemlerini işaretle İran milletinin gösterdiği direniş sonucu Amerika ve İran'ın diğer düşmanlarının peş peşe yenildiklerini vurguladı. Düşmanların Suriye, Irak, Filistin, Lübnan ve Yemen'de yenildiklerine dikkat çekilen açıklamada büyük İran milletinin zaferlerinin düşmanları öfkelendirdiğini, son kargaşa eylemlerinin de onların bu zafer karşısındaki alçakça çabaları niteliğinde olduğu ifade edildi. Amerika ve diğer düşmanların bu kargaşalarda açık şekilde sahada olduğu bildirilen açıklamada onların kargaşaları komuta etme, yönlendirme, kışkırtma, silah ve para tedariki yapma gibi görevleri üstlendikleri kaydedildi.
Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre Huzestan vilayetine bağlı Mahşer ilçesinde bir askeri noktaya terör saldırısı düzenlendi. Devrim karşıtı unsurların Huzestan vilayetini istikrarsızlaştırma eylemlerinin devamında bugün Mahşer ilçesinde bir askeri noktaya terör saldırısı düzenlendi. Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada motosikletli iki teröristin Mahşer'de bir askeri noktaya ateş açtığını, saldırıya derhal yanıt veren güvenlik görevlilerince teröristlerden biri hedef alınarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. İkinci teröristin tespiti ve yakalanması için güvenlik ve istihbarat çalışmalarının sürmekte olduğu ifade edildi. Bugün ayrıca Sistan ve Beluçistan vilayetinde 4 polisin teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olduğu bildirildi.
Devrim muhafızları istihbarat teşkilatı yaptığı açıklamada son kargaşa ve olaylar sırasında Nifak isimli terör yapılanmasıyla bağlantılı 3 çetenin bu birim güçlerince yakalandığını belirtti. Devrim muhafızları istihbarat teşkilatı tarafından yapılan açıklamada teşkilatın güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu Huzestan, Fars ve İsfahan vilayetlerinde terör eylemleri için hazırlık yapan Nifak yapılanmasına bağlı 3 çete üyelerinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada yakalanan çete üyelerinin kargaşa çıkaranlardan eleman devşirmek ve çete teşkil etmek suretiyle devlet merkezleri, polis ve güvenlik noktalarına ve vatandaşlara saldırmak ve kamu malını tahrip etme gibi girişimlerde bulunmaya çalıştığını, ancak devrim muhafızları istihbarat teşkilatına bağlı güvenlik güçlerince tespit edilerek kontrol altına alınan bu çetelerin kendi emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Özel Yardımcısı Ali Asgar Hacı ile bir araya geldi. Görüşmede İran ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Suriye, Libya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası arenadaki son siyasi durumu ele aldılar. Hacı bu görüşmede Suriye'de siyasi açılımlar ve güvenlik durumunun iyileşmesini işaretle Suriye'nin yeniden yapılanması ve Suriyelilerin acılarının hafifletilmesinin yeni aşamada en önemli öncelik olduğunu belirterek İran ve Rusya'nın Suriye konusunda kapsamlı işbirliğine ve bu doğrultuda uluslararası camianın yardımlarının arttırılmasına vurgu yaptı. İranlı yetkili ayrıca Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması doğrultusunda siyasi görüşmelerin sürdürülmesi amacıyla ateşkesin uzatılmasına vurgu yaptı. Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı da Libya ve Yemen'in toprak bütünlüğünün korunması ve dış müdahale olmadan iç çerçevede bu ülkelerdeki anlaşmazlıkların siyasi yolla çözüme kavuşması gerektiğini altını çizdi.
İran yapımı Şehbanu adlı film uluslararası North Hollywood Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ve en iyi film olmak üzere iki dalda ödüle aday gösterildi. İranlı sinemacı Meryem Behrul Ulumi'nin yönetmenliğini üstlendiği Şehbanu adlı film, Amerika'nın Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde düzenlenen Uluslararası North Hollywood Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ve en iyi film olmak üzere iki dalda ödüle aday gösterildi. Şehbanu yıllarca hapis yattıktan sonra oğlunun düğününe katılmak için birkaç gün izin alan suçlu bir annenin hikayesini anlatıyor. Uluslararası North Hollywood Film Festivali'nin kapanış töreni 14 Kasım'da düzenlenecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız dedi. Gaziantep'te Panorama 25 Aralık Müzesi'nde Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız açıklamasında bulundu. Erdoğan, kadını hayatın her alanında desteklerken aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirilecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz dedi.
Türk basınında yer alan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı PKK-YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu Azad Kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Bakanlığı Suriye'de nokta operasyonu düzenledi. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK-YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu Azad Kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Sulayva, 2013 yılından itibaren PKK'ya önce Irak'ın Sincar daha sonra Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde faaliyetlerde bulundu. Sulayva, Suriye'nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2017'de tekrar Rasulayn Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda iki PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Şam'ın tepki ve eleştirilerine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin kuzeyindeki askeri operasyon ve varlığına devam ediyor. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nce iki PKK üyesi hedef alınarak öldürüldü. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu teröristlerin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde hedef alındığını belirtti.
Haber kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki PKK mevzilerini bombaladığını duyurdu. Al-Mayadin televizyon kanalının bildirdiğine göre Türk savaş uçakları bugün Irak'ın kuzeyindeki Dohuk'ta yer alan Metin Dağlık bölgesinde PKK'nın üslerini hedef aldı. Habere göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada PKK unsurlarınca Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesine yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu iki Türk askeri de hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına Bağdat yönetimi ve çeşitli gruplar defalarca tepki göstermiştir. Irak Cumhurbaşkanlığı ofisi de bir süre önce Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınamıştı.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı bir açıklamada Amerika ve Batılı ülkeleri terör örgütlerini destekledikleri için eleştirerek bu ülkeleri yalan söylemekle suçladı. Bakan Soylu bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerika'nın Irak'a saldırısına temasla şöyle dedi. Amerika Irak'a geldiği zaman demokrasi getireceğim diye geldi. Amerika Afganistan'ı işgal ettiği zaman barış getireceğim, kardeşlik getireceğim diye geldi. Bugün Irak'taki kardeşlerimizin durumunu görüyoruz. Afganistan'daki kardeşlerimizin durumunu yıllarca o barış getireceğim yalanı içerisinde gördük. Batı'nın, Amerika'nın yalanlarına karnımız tok. Huzuru Erbil'de, Erbil'e Irak'a da, Afganistan'a da, etrafımızdaki coğrafyaya da biz getireceğiz. Sözlerinin başka bir kısmında Soylu, eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5000'li sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun yüzün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51 idi, şimdi 43, az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından daha kaçırılırken yolda yakaladık dedi.
Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odava Yusuf, basına yaptığı açıklamada başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan bir intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti. Askeri yetkili Abdurrahman Ali ise terör örgütü Eşşebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi. Yusuf devlet medyasına yaptığı açıklamada bombacının Vadajir bölgesindeki General Dagabadan askeri eğitim kampında acemi asker gibi davrandığını söyledi. Kamp Somali'deki Türk askeri üssünün yakınında yer alıyor.
İşgal güçleri tarafından dün öğleden sonra şehit edilen 18 yaşındaki Mus'ab Nefel bugün öğle vakti Ramullah'ta düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Şehit gencin naaşı Filistin Tıp Merkezi morgundan alınarak ailesi ve sevenleri tarafından son kez görülmesi için El Mezra El Şarkiye köyüne götürüldü. Şehit Mus'ab Nefel, El Mezra El Şarkiye okulunda kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Cenaze töreninde konuşanlar Filistinli gence övgüde bulunarak El Mezra El Şarkiye köyünün şehidiyle gurur duyduğunu ifade ettiler. Konuşmacılar ayrıca Uyunul Haramiye bölgesinde ve Silvad bölgesinde beldesinde işgal güçlerine ölüm acısını yaşatan Ramullah direnişinin kahramanlığına değindi. Cenaze törenine katılanlar Muhammed El Caberi ve Uday El Temimi gibi şehitleri, Cenin kahramanlarını ve işgalcilerin kalplerine korku salan aslan yuvası gruplarını selamladı. Törende ayrıca Mescid-i Aksa ve İzzeddin El Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Ed Daif lehine sloganlar atıldı ve şehitlerin intikamının alınması talep edildi. Ramullah'ın doğusunda El Mezra El Şarkiye köyü sakinlerinden 18 yaşındaki Mus'ab Muhammed Mahmud Nefel, dün işgal güçlerinin Sincil beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kısa süre sonra şehit oldu. İslami Direniş Hareketi Hamas, Nefel'in şehit olduğunun ilan edilmesi üzerine yaptığı açıklamada şehitlerin kanlarının işgalcilerin peşini bırakmayacağını söyledi. Bu arada Filistinli direnişçiler dün gece ve bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde işgal güçlerini hedef alan eylemler gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan'da 8 Şii çocuk hakkında idam kararı verildi. Ailelerine çocuklarının suçunun ne olduğu Suudi mahkeme tarafından bildirilmedi. Suudi rejimin 8 çocuk hakkında idam cezasını verdiğini duyuran insan hakları örgütleri ve basın kuruluşları bu kararları sert şekilde kınadılar. Açıklamada haklarında idam cezası verilen 8 çocuğun hepsinin Şii olduğu ve çocuklara yöneltilen suçların açık ve şeffaf olmadığı ifade edildi. Açıklamada idam listesinde yer alan küçük yaştaki kişilerden birinin Abdullah El Haviti olduğuna temasla Haviti'nin gözaltına alındığı sırada 13 yaşındayken şimdi 20 yaşına geldiği bildirildi. Suudi Arabistan'da verilen bu kararlara tepkiler sürüyor. Sosyal medya aktivistleri katliamı durdurun hashtagini trend yaptılar.
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han saldırıya uğradığı Vezirabad şehrinden başkent İslamabad'a yeniden yürüyüş başlatacağını açıkladı. Ulusal basındaki haberlere göre Lahor'da tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamada bulunan Han, liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin Vezirabad şehrinden 8 Kasım'da yürüyüş başlatacağını, kendisini de Rawalpindi'den dahil olacağını söyledi. İmran Han her gün televizyonlarda konuşma yapacağını ifade ederek, "Yürüyüş Rawalpindi'den liderlik edeceğim. Rawalpindi'ye varılması 10-15 gün sürecek," dedi. Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeral Faysal Nasir'in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdüren İmran Han, isimlerini verdiğim bu kişiler soruşturmanın başında olduğu sürece yargı komisyonu ne yapacak ifadesini kullandı.
Amerika Başkanı Joe Biden 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması durumunda kendisi hakkında azil süreci başlatacaklarını söyledi. Amerika Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında 8 Kasım'da düzenlenecek kongre ara seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkede 8 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerinin hayati önemde olduğunu belirten Demokrat Biden, Cumhuriyetçilere yüklendi. Biden, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi ve Senato'yu geri kazanırsa beni azledeceklerini duydum. Beni ne için azledeceklerini bilmiyorum ifadesini kullandı. Amerika'da yapılan anket sonuçlarına göre Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmasına kesin gözüyle bakılırken Senato'da da yüksek ihtimalle çoğunluğu kazanmaları bekleniyor. Amerikalılar 8 Kasım'daki ara seçimlerde bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35 için sandığa girecek.
Ve İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki hemşireler ilk kez Birleşik Krallık çapında greve gitmeye hazırlanıyor. Habertürk'te yer alan bilgiye göre Birleşik Krallık'ta 300 bin hemşirenin üye olduğu Royal College of Nursing RCN sendikası, üyeleri arasında geçen hafta tamamlanan oylamada ücret zammı talepleri karşılanmadığı için büyük bir çoğunluğun grev yönünde oy kullandığını belirtti. RCN oylamanın sonuçlarını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Sendika ve meslek örgütü, RCN kaynakları son oyların sayıldığını, hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun ücret konusundaki anlaşmazlıkta eylemden yana oy kullandığını söylüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Papa'nın Bahreyn ziyareti ve Ali Halife'nin yeni oyunuyla ilgili. Ne lideri Papa, barış ve barışık yaşamdan yoksun Bahreyn'de düzenlenen barış ve barışık yaşama toplantısına katıldı. Papa Fransız Perşembe günü Bahreyn'in başkenti Manama'ya gitti. Bahreyn'de düzenlenen barış ve barışık yaşama toplantısına katılmak üzere Ali Halife yönetiminin resmi daveti üzerine bu ülkeye giden Papa'nın Bahreyn ziyareti bugün son buldu. Papa şimdiye kadar 3 kez Fars Körfezi bölgesine gelmiştir. İlk defa Şubat 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve ardından Mart 2021'de Irak'a ziyaret gerçekleştiren Katolik dünyası lideri Papa, 3. ziyaretini Bahreyn'e düzenledi. Papa, Fars Körfezi'nin Arap ülkelerine ziyaretleri, dinler arası diyalog ve barışık yaşamayı teşvik etmek amacıyla gerçekleşmiştir. Ancak Papa'nın Bahreyn ziyaretinin farklı bir hikayesi var. Çünkü Bahreyn 2011'den beri Ali Halife'nin sistematik şiddetine sahne olmakta. Bu şiddet 1970 yılında bağımsızlığına kavuşan Bahreyn'de özellikle Şiilere reva görülmüştür. Ancak son 10 senede Ali Halife'nin vatandaşlara karşı şiddeti ve sistematik ayrımcılığı doruk noktaya ulaşmış, binlerce kişi tutuklanmış ve hapse atılmış, yüzlerce siyasi ve sivil aktivist hakkında uzun süreli hapis cezaları verilmiştir. Bu çerçevede Papa'nın Bahreyn ziyareti birçok insan hakları örgütleri ve aktivistler tarafından eleştiriye maruz kaldı. İnsan haklarını savunan uluslararası gruplar Papa'dan Bahreyn yönetiminin insan hakları ihlalleri, siyasi aktivistler ve muhalifler isimlere karşı eylemlerine tepki göstermesini istediler.
Bu gruplar Ali Halife'nin Papa'nın ziyaretiyle kendi simasını aklamaya çalıştığını bildiriyor. Esasında Ali Halife hoşgörü kartıyla oynamakta. Bu bağlamda El Vifak Cemiyeti yaptığı açıklamada Papa Francis'in Bahreyn ziyaretini ve Ali Halife'nin bu ziyareti istismar edebileceğini işaretle Ali Halife'nin Papa ziyareti sayesinde kendi zulümleri ve mezhebi ayrımcılıklarının üstünü örtmeye çalıştığını, oysa bu rejimin zindanlarının din insanları, alimler, hocalar, seçkin kişiler ve milliyetçi zatlarla dolu olup onların çeşitli işkence ve aşağılamaya maruz kaldığını belirtti. Diğer bir konuda Ali Halife yönetiminin son senelerde Şiiler ve rejimi eleştiren ehli sünnetin bir kısmına karşı şiddet ve baskı uygularken Hristiyanlar ve Yahudiler dahil diğer mensuplarına daha fazla ilgi göstermesiydi. Bahreyn'de yaklaşık 80 bin Katolik Hristiyan yaşamakta. Bunların büyük kısmı Güneydoğu, Afrika, Batı Asya ve Batı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerdir. Bahreyn geçtiğimiz sene Fars Körfezi'nde Arap Bayanı isimli en büyük kilisesinin açılışını yaptı. Bundan birkaç ay önce de Bahreyn'de sinagog açılmıştı. Ali Halife yönetimi kilise açma, papayı davet etme, barış ve barışlık yaşama ve dinler arası diyalog gibi toplantıya ev sahipliği yapma gibi eylemleriyle rejimi dinler arası diyalogdan yanaymış gibi göstermeye çalışıyor. Bahreyn İslami El Vifak Hareketi liderlerinden Hüccetül İslam Mürteza Essendi bu bağlamda yaptığı açıklamada Ali Halife'nin papa ziyaretinden amacının mezhebi hoşgörü kartıyla rejimin simasını normalleştirmek olduğunu, oysa Ali Halife nezdinde dinler arası diyalog ve hoşgörünün hiçbir yeri olmadığını belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Amerika'nın Ukrayna'ya yardımının devam etmesiyle ilgili şüpheler etrafında. Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken Amerika'nın Ukrayna'ya yardımları devam ediyor. Fakat Ukrayna'ya milyarlarca dolar yardım eden Amerika'nın Rusya'ya karşı savaşta bu ülkeye yardımların devamı konusunda soru işaretleri var. Çünkü cumhuriyetçilerden bazı üst düzey isimler kongreyi ele geçirdikten sonra Ukrayna'ya yardımı azaltacaklarını söylüyor. Amerika Temsilciler Meclisi'nin cumhuriyetçi üyelerinden Marjorie Taylor Greene bu bağlamda yaptığı açıklamada cumhuriyetçilerin iktidarda olduğu dönemde Ukrayna'ya bir peni dahi yardım yapılmayacağını belirtti. Amerika'da ara seçimler 8 Kasım'da düzenlenecek. Bu seçimlerle Joe Biden'in başkanlık döneminin geri kalan 2 yılının kaderi belirlenmiş olacaktır. Bu seçimlerde Amerikalı seçmenler, Temsilciler Meclisi'nin tümü ve Senato'nun üyelerinin 1/3'ünü seçecekler. Seçim sonuçları Kongre'de güç dengesini cumhuriyetçilerin lehine değiştirebilir. Demokratlar şimdiki durumda Temsilciler Meclisi ve Senato'da kırılgan çoğunluğa sahiptir. Önceki seçimler Amerika Başkanı Partisi'nin geleneksel olarak ara seçimlerde zafer kazanmak için pek bir şansı olmadığını göstermiştir. Çünkü seçmenler genellikle rakip partisine oy veriyorlar. Bu seçimler Amerika'nın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dış politikası doğrultusunda önemli bir seçim sayılıyor. Bu ülke geçen 9 ayda Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yardımda bulunmuştur. Bu bağlamda en son olarak Amerika Savunma Bakanlığı 45 adet T-72 tank, 250 adet M-1117 zırhlı araç ve 1100 adet Phoenix Ghost İHA'dan oluşan yeni bir askeri yardım paketini savaş bahanesiyle Ukrayna'ya göndermiştir. Washington, Ukrayna'ya Rusya'ya özellikle devlet başkanı Vladimir Putin'e karşı hedeflerini gerçekleştirebilecek bir ülke olarak bakmakta.
Amerika'da ekonomik durumun iyi olmadığı ve birçok uzmanın ülke için ekonomik durgunluk tahmin ettiği bir sırada Washington'un Ukrayna'ya milyarlarca dolar yardımda bulunması Washington'un Kiev'e karşı dostane veya hayır maksatlardan ziyade Ukrayna savaşı üzerinden Rusya gücünü özellikle askeri açıdan yıpratmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak bu yardımların Amerika'da cumhuriyetçilerin ara seçimlerini kazanması halinde sürüp sürmeyeceği kesin değil. Amerika Başkanı Joe Biden bu bağlamda yaptığı açıklamada cumhuriyetçilerin Kasım 2022 seçimlerinde zafer elde etmeleri halinde Ukrayna'ya askeri yardımın onaylanmayacağı konusunda endişeli olduğunu söyledi. Temsilciler Meclisi azınlık lideri Kevin McCarthy de bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerikalıların durgunluk riskiyle karşı karşıya olduğuna işaretle Ukrayna için açık çek imzalamayacaklarını belirtti. Amerikan temsilciler Ocak 2023'ten önce ara seçimlerin sonuçları konusunda endişelerini dile getirdiği bir sırada Ukrayna'ya 50 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım onaylamak istiyorlar. Ukrayna Savunma Bakanı ise demokratlar ve cumhuriyetçilerden oluşan Amerikan temsilcileriyle oturumlarda kendisine her iki partinin Ukrayna'ya yardımda bulunacağı güvencesi verdiklerini bildirmiştir. Anlaşılan Ukrayna'ya askeri yardımların sürmesi konusunda cumhuriyetçiler ikiye bölünmüştür. Amerikan Enterprise Enstitüsü üyelerinden Elizabeth Rowe bu bağlamda yaptığı açıklamada cumhuriyetçilerin üslubundaki fark dış politika üzerindeki iç gerginliği yansıttığını, bunun Cumhuriyetçi Parti'de Trumpist ve daha geleneksel olmak üzere iki kanadın olduğuna dair bariz bir işaret olduğunu kaydetti. Gelinen aşamada Avrupalıların Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımlarının sürmesine ilişkin endişeler de artmakta. Nitekim İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı yaptığı açıklamada Amerika'nın geri adım atması halinde Putin'in hezimet enkazı altından zafer çıkarabileceğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız Profesör Doktor Abdullah Kıran ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler üzerine yapılan röportajla devam edecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı bir açıklamada Kremlin lideri Vladimir Putin'in Endonezya'daki G20 zirvesine katılması halinde zirveye katılmayacağını söylemişti. Zelenski sözlerinin devamında kişisel ve Ukrayna görüşünün Putin'in katılması durumunda Ukrayna'nın katılmaması yönünde olduğunu belirtti. Ve son günlerde de yine Ukrayna ile Rusya arasında devam eden bu gerginlik ve çatışma çeşitli detaylarla gündeme yansıdı. Rusya'nın oraya gerçekleştirdiği saldırılar devam ediyor. Amerika'nın gizli gizli Ukrayna'ya verdiği desteklerin devam ettiği söyleniyor kimi çevreler tarafından. Ve bu savaşın son aşamasını bugünkü sohbetimizde kısaca gözden geçirmeye çalışacağız. Röportajımızda Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Kıran hocamız bizimle birlikte. Abdullah hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi G20 zirvesinden çıkan sonuçlardan öncelikle başlayacak olursak, Ukrayna ve Rusya savaşını da göz önünde bulunduracak olursak nasıl bir değerlendirme yaparsınız bu zirve ve aslında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ifadeleriyle ilgili?
Şimdi tabii yani Rusya ve Ukrayna biliyorsunuz Şubat ayından beri başlayan bir savaşın içerisinde ve bu savaş tabii daha açıkçası nereden biteceğini de biz bilemiyoruz. Savaş işi biraz savaş deyince Bismarck'ın çok tarihi bir sözü var, onu hatırlatmakta fayda var. Bismarck diyor ki savaşa diyor nereden ne zaman başlarsanız sizler karar verebilirsiniz bir savaşa gireceğinize. Ama savaşın nereden ne zaman nasıl biteceği meselesinden asla tahmin edemezsiniz. Aslında Ukrayna-Rusya savaşı da bir yönüyle artık öyle bir savaş. Çünkü Rusya bu işi başlattı ama yani sizin ifade ettiğiniz şekilde Batı ve Amerika aslında gizli de çok açık ve net bir şekilde hem ambargolarla hem gerekli silah yardımıyla dolayısıyla Ukrayna'ya destek sağlıyorlar. Tabii savaş iki şekilde sürer. Yani eğer savaşan güçler arasında savaşan taraflardan biri eğer savaşma iradesini gösteriyorsa ikinci temel husus da şudur. Yeterli derecede lojistik desteğe sahipse. Şu anda Ukrayna'da bu her iki unsur da var. Her iki yani şartla Ukrayna Savaşı'nda görünüyor. Dolayısıyla onun için Zelenski giderek yani savaş uzadıkça Batı'nın da Batı'dan da aldığı destekle biraz daha kendine açıkçası güven duyan bu pozisyonu bir tavrı var. Zira bu savaşta Rusya açıkçası istediğini elde edemedi.
Tahran Radyosu.
Efendim şimdi sizin de demin ifade etmiş olduğunuz bu yaptırımlarla Batı tarafından Rusya'ya uygulanan bu yaptırımlar Rusya'yı izole etme yönünde ne kadar etkili oldu sizce? Acaba böyle bir amaca ulaşıldı mı?
Ya şimdi bu tabii ambargolar meselesinde biliyorsunuz Rusya-Avrupa ilişkisi özellikle enerji üzerinedir ve Avrupa yıllık 400 milyar dolarlık şimdi enerji faturasını Rusya'ya öder. Rusya'nın kasasına yani sadece Avrupa'dan aldığı bir 400 milyar dolarlık bir para girerdi. Bu Rusya için çok ciddi bir gelir kaynağı. Ama yani şimdi Rusya, Avrupa bu enerji ambargoları meselesinde tam bir konsensüs sağlayamadı. Yani petrol ve kömürün Rusya'dan alınmaması noktasında Avrupalı devletler uzlaştı bu noktada. Fakat doğalgaz meselesinde sıkıntı var. Zira bazı Avrupalı ülkeleri doğalgazda %100 örneğin Finlandiya, açıkçası Bulgaristan hangi ülkeyi söylerseniz Almanya %40-44 civarında. Bundan dolayı da özellikle Avrupa kesimindeki ülkeler bu doğal gaz meselesinde gevşek davrandılar. Yani oy birliğiyle çok caydırıcı bir yani karar alamadılar. Bir de tabii Çin oyunu bozuyor. Çünkü Çin biliyorsunuz bir dünya dedi. Avrupa'nın almadığı enerjiyi Çin alınca ambargolar noktasında açıkçası Rusya tabii yani zarar gördü. Ciddi anlamda zarar gördü. Ekonomik anlamda çok büyük yani zararlar gördü. Ama işte Rusya'yı bu savaştan caydıracak, Putin'i kararından geri adım attıracak henüz bir noktaya gelmedi.
Doğru. Son soru olarak Abdullah Hocam, şimdi geçtiğimiz günlerde Rusya kıtalar arası balistik füzesini başarıyla denedi. Belki siz de duydunuz bu haberi. Askeri yönden Rusya kendisini geliştirerek nasıl bir mesaj vermektedir Amerika ve Batılılar için sizce?
Ya Rusya'nın başından beri şöyle bir şeyi var. Yani ben gerekirse bir dünya savaşı başlatırım açıkçası. Bir nükleer savaşa giderim. Tabii Rusya'da kıtalar arası füzeler var. Sadece Rusya'da yok biliyorsunuz. Kore'de de var. Açıkçası İran'da da var. Dolayısıyla ama ben dünyanın böyle bir çılgınlığa henüz böyle bir çılgınlık noktasına geldiğini sanmıyorum. Ne Amerika ne Rusya bir kıtalar arası füzelerin de devreye girebileceği bir global savaş, bir üçüncü dünya savaşına açıkçası girmek istemez. Çağımız artık genellikle savaşları vekaleten yürütme çağıdır. Dolayısıyla da Ukrayna savaşı Avrupalıların, Amerikalıların bulamayacağı bir iştir, bir şey, bir durumdur, bir vaziyettir. Bence Rusya'yı Ukrayna üzerinden, Doğu Avrupa üzerinden yormaya çalışacaklar. Dolayısıyla ben dünyanın, yani ne Amerika'nın ne de Putin'in dünyayı yıkama götürecek bir işte kıtalar arası füzelerin de kullanılabileceği bir nükleer savaş beklemiyorum açıkçası.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Abdullah Hocam.
Ben de teşekkür ediyorum. Tahran Radyosu'na iyi yayınlar.
Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hoşça kalın.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Kıran hocamızla konuştuk. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son aşamayı gözden geçirmeye çalıştık bu kısa sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun katı yakıtlı bir uydu taşıyıcı roketi yörünge altı uzaya fırlattığını duyurması, Ensarullah Hareketi'nin İran halkının gerçekleştirdiği küresel istikbarla mücadele yönündeki büyük ve geniş gösterilerini İslami düzeni savunmak için hazır olduklarının göstergesi olarak nitelendirmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Güney Pars rafinelerinde günlük 570 milyon metreküp gaz üretimini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Güney Pars Gaz Kompleksi CEO'su İran'ın büyük gaz kompleksinin 13 rafinerisinde günlük 570 milyon metreküp gaz üretimini duyurdu. Güney Pars Gaz Kompleksi CEO'su Ahmet Bahuş, ülkenin en büyük gaz kompleksinin 13 rafinerisinde günlük 570 milyon metreküp gaz üretildiğini açıklayarak şunları söyledi. Bu kompleks uzmanlar ve çalışanların yetenekleri ve yerli bilimiyle yurdun ihtiyacı olan gazın %75'ini temin ediyor. Güney Pars Gaz sahası Fars Körfezi'nde ve ortaklaşa İran ve Katar karasularında bulunan dünyanın en büyük gaz sahasıdır. Güney Pars sahasındaki doğal gaz rezervlerinin hacminin 51 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Bahuş sözlerine şunları ekledi. Günde 25 bin ton sıvılaştırılmış gaz üretebilme ve depolama için iskeleye günde 750 bin varil gönderebilme yeteneği Güney Pars gaz kompleksinin önemli ve hayati faaliyetlerinin bir parçasıdır.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını ihlal etmesi, Irak Başbakanı el-Sudani'nin bölge ülkeleri büyükelçilerinden bazılarıyla görüşmesinde Bağdat hükümetinin dost ve kardeş komşu ülkelerle en iyi ilişkilerde olmak istediğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Cami Cem gazetesinde İspanya İslam Konseyi Başkanı'nın Amerika'nın İran'da ihtilaf ve gerginlik yaratmaya çalıştığı yönündeki açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İspanya İslam Konseyi Başkanı, Şiraz'daki Kutsal Şahçırak Türbesi'ne yapılan terörist saldırıda çok sayıda İranlı'nın şehadeti dolayısıyla taziyede bulunarak Amerikan ülkede gerginlik yaratmaya çalıştığını söyledi. İran'ın bildirdiğine göre İspanya İslam Konseyi Başkanı Yusuf Fernandez, İran'ın kültür ateşisi Muhammed Mehdi Ahmedi ile Madrid'de yaptığı görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelere müdahale etme ve gerginlik yaratma konusunda uzun bir geçmişi olduğunu kaydederek Amerika'nın yaptırım silahı ile ülkelerin ahlaklarını kendi yönetimlerine karşı ayaklandırabileceğini düşündüğünü belirtti.
Fernandez, Amerika'nın bugün İran gençliğine hedef aldığını belirterek, Beyaz Saray'ın İran'ın Pehlevi döneminde olduğu gibi bölgede Amerika'nın kuklası olmasını istediğini belirtti. İspanya İslami Konsey Başkanı İran'daki mevcut durumun nedenlerine değinerek İran'ın Amerika'nın baskılarına boyun eğmediğini, bundan dolayı Beyaz Saray'ın İran'da gerginlik çıkarmak istediğini vurguladı. İran'ın İspanya'daki kültür ateşisi Ahmedi de bu görüşmede İranistan inkılabının doğasına istikbar karşıtı olduğunu, bu nedenle Amerika ve İsrail'in çıkarlarını tehlikeye gördüklerini ve her zaman İran halkına düşman olmaya çalıştıklarını belirtti.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde Siyonist rejimle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Bir medya kaynağı Siyonist rejimin gençlerin üçte birinin bu rejimin 25 yıl sonra olmayacağına inandığını duyurdu. El Meyadin kanalı bir haberde Siyonist İsrail medyasının İsrail'deki gençlerin üçte birinin İsrail'in 25 yıl sonra var olacağını düşünmediğini ortaya koydu. Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrailli gençlerin üçte birinin askerlik yapmak istemediğini vurgulayan Gençlik Hareketi Koalisyonu tarafından yürütülen bir anketin sonuçlarını yayınladı. İsrailli analistler bu anketin sonuçlarını tehlikeli olarak nitelendirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin öğrencilerle görüşmedeki konuşması...
İran Cumhurbaşkanı'nın emperyalizm ile mücadele gününde konuşması,
Kenani'nin Ukrayna'da gelen açıklamalara tepki göstermesi,
İran'ın Amerikalı kurum ve kişilere yaptırım uygulaması,
İran'ın tıbbi ekipman ihracatının artması,
İran Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne eleştirmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta yüzlerce öğrencinin ziyaretinde beyanatta bulunan İslam İnkılabı rehberi, son haftalarda hibrit savaşta Amerika, Siyonist rejim, bazı Avrupalı güçler ve yapılanmaların tüm imkanlarını İran milletine darbe vurmak için devreye soktuğunu, ancak milletin onları başarısız kıldığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi beyanatında 13 Haziran gününü Amerika'nın kötülüklerinin tecelli ettiği ve yenilenebileceği ortaya koyduğu gün olduğunu işaretti. Amerikalılar ve Amerikancı eğilimin bu önemli gün ve dayanışma birleştirme eylemlerinden öfke duyduklarını belirtti.
İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında bugünlerde Amerikan siyasetçilerinin İran halkını desteklediklerine dair açıklamalarının ikiyüzlülük ve küstahlığın doruk noktası olduğunu ifade ederek nükleer bilim insanları şehit eden Siyonistleri destekleyip İran halkının Amerika ve diğer ülkelerdeki milyarlarca dolar mal varlığını bloke ederek İran halkını kendi mal varlığını sorunlarını hafifletmek için kullanmaktan alıkoyduklarını söyledi.
Ayetullah Hamenei, İran karşıladığı birçok olayda Amerikalıların izinin ortada olduğuna işaret de İran milletinin birçok düşmanlığı başarıyla etkisizleştirdiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi, dünkü ve bugünkü Amerika arasındaki farklardan birinin dünyada birçok analistin söylediği gibi Amerika'nın çöküş sürecinin başladığı ile ilgili olduğunu, bu çöküşün Amerika'da ekonomik, toplumsal ve ahlaki sorunlar ve kanlı anlaşmazlıklar ve bölünmüşlüklerde görüldüğünü belirtti.
Amerika'nın hesap hatalarından birinin 20 sene önce Taliban'ı yok etmek için Afganistan'a saldırması olduğuna işaret eden Ayetullah Hamenei, bu saldırının birçok cinayet ve katliama yol açtığını, 20 sene sonra da bu ülkeyi Taliban'a teslim ettiklerini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi, Irak'a saldırı ve buradaki hedeflerine ulaşmaktaki başarısızlıklarının Amerika'nın diğer bir hesap hatası örneği olduğunu hatırlatarak Amerikalıların Irak'ta da yenildiklerini söyledi.
Amerika'nın son haftalarda ülkede yaşanan kargaşa eylemlerindeki açık rolüne dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi, İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın kargaşalarla ilgili ortak bildirisinin önemli bilgiler ve keşifleri içerdiğini, düşmanın Tahran, büyük ve küçük şehirler için planlama yaptığını ortaya koyduğunu vurguladı. Şiraz'da Şahçera Türbesi'ndeki saldırıyı büyük bir cinayet niteleyen İslam İnkılabı rehberi, bu cinayetlerin sorumlularının tespit edilmesi ve cezalandırılmaları gerektiğini belirtti. Ayetullah Hamenei, insan haklarını sözde savunanların bu cinayetlere karşı sessizliğine de işareti, insan haklarının sözde savunucuları Şiraz olayını niçin kınamadılar ve niçin yalan bir olayı binlerce kez internette tekrarlayıp duyuruyorlar diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Büyük İran halkının şanlı devrimiyle istibdat ve sömürgeciliğe karşı mücadeleyi gündemine aldığına dikkat çekerek, İran'ın bölgede olumlu görüşü olmadan hiçbir denkleme ulaşılamaz dedi.
Seyyid İbrahim Reis'i Tahran'da Ulusal Emperyalizm ile Mücadele Günü'nde büyük bir halk kitlesine hitaben yaptığı konuşmada, günümüzde Amerika'yı yöneten düzenin emperyalizmin sembolü ve tezahürü olduğunu işaretle şöyle dedi. Amerika bugün İran'ın bölgede nüfuz sahibi olduğunu çok iyi biliyor ve İran'ın bölgede olumlu görüşü olmadan hiçbir denkleme ulaşılamaz.
Reisi İslami İran'ın bölgeyi Amerika'nın elinden korumak için bölgeye hareket ettiğini ve Kor General Hac Kasım Süleymani'nin dünyada terörle mücadelenin sembolü haline geldiğini hatırlatarak, özgürlük adına Afganistan, Suriye, Irak, bölge ve dünya halklarının başına neler getirdiğiniz gözümüzün önünde ve bu ülkelerin durumunu özgürlük adına, terörle mücadele adına halkları nasıl köleleştirdiğinizi görüyoruz. Ama bilin ki Libya, Suriye gibi bazı ülkeler için sardığınız reçete İran'da uygulanamaz. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Amerika'nın savaşlarda ve kan dökülmesinde başrol oynadığına dikkat çekerek kendi çıkarlarını güvence altına almak için halkların çıkarlarını yok ettiğini belirtti ve Joe Biden'in isyanları destekleyen yorumlarına tepki göstererek Amerika Başkanı İran'ı özgürleştireceklerini söylemiş. Fakat İran 43 yıl önce özgürleşti ve sizin esiriniz olmayacağız ve biz asla sağmal inek olmayacağız dedi.
Tahran Radyosu.
Hicri Şems'i 13 Şaban, miladi 4 Kasım, Yevmallah yürüyüşüne katılanlar fitneler ve sabotajlarla sürekli mücadeleye vurgu yaptılar. 13 Şaban küresel emperyalizm ile ilgili Milli Mücadele Günü yürüyüşüne katılanlar, yürüyüşün sonunda yayınladıkları bildiride meclis, hükümet ve yargı erkenin inkılapçı hareketine destek vererek fitnecilik ve ihlallere karşı sürekli mücadeleyi vurgu yaparken yetkililerden halkın haklı itirazlar ve itirazcıların safını garezkarlardan ayrı bilmeleri ve eleştirilerin ifade edilmesi için yasal çözümler oluşturmalarını istediler.
Bildirinin bir bölümünde şöyle yazıldı. 13 Aban Yevmullah yürüyüşünün katılımcıları küresel istikbal fitnesinin farkında olarak Amerika, İngiltere ve bebek katili Siyonist rejimin casus servislerinin planlarını, Bedevi Ahl-i Sud aristokrasinin ve hurafeci İngiliz aristokrasinin yardımıyla eşi görülmemiş siber savaş ve korkunç bilişsel ataklarıyla sanal dünyanın gözleri ve kulakları tıkalı olan esirleri ve son isyanlarda başarısız olan bazı kimliksiz ünlülerin, ajanların ve paralı askerlerin yardımıyla bu ülkenin gençliğini rahat bırakmayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden ailelerden, eğitmenlerden, öğretmenlerden ve seçkin hocalar ve ülkenin kültürel yetkililerinden bilinçli davranarak, genç nesille iletişim kurarak ve konuşarak gerçekleri açıklamaya ve düşmanların planlarını etkisiz hale getirmeye özen göstermeleri rica olunur.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, 4 Kasım Emperyalizm ile Mücadele Öğrenci Günü yürüyüşlerine gençlerin geniş bir biçimde katılmasını işaret ederek düşmanların kötülüklerine karşılık vereceğiz dedi.
Cuma günü düzenlenen 4 Kasım Emperyalizm ile Ulusal Mücadele ve Öğrenci Günü yürüyüşlerine katılan Tümgeneral Selami, yürüyüşler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada gençlerin geniş bir biçimde katıldığına değinerek, bu katılımlar İslami İran gençlerinin emperyalizm cephesine karşı kararlı ve güçlü olduklarını ve hala İslam inkılabını desteklediklerini gözler önüne sermektedir diye belirtti.
Halkın Şiraz'daki Şahçara Türbesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda vatandaşları şehit eden teröristlerin cinayetlerine cevap verilmesini istediğini belirten General Selami, halka karşı eylemlerinde başarısız olmaktan dolayı meyus olan ülkemizin düşmanları şimdi de İran'ın iç meselelerine yürenmişlerdir diye konuştu. Halkın sahada olduğunu ve devrime hiçbir tehlikenin beklemediğini ifade eden General Selami, düşmanların bu müdahaleci eylemleriyle kötülüklerine zamanında karşılık vereceğiz ve halkımızın huzurunu bozan hiç kimsenin huzuru kalmayacaktır diye ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki savaşa karşı aktif tarafsızlığını vurgulayarak, duygusal açıklamalar ve mesnetsiz suçlamaların Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olamayacağını belirtti.
Nasır Kenani yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının gerçekçi olmasını tavsiye ederken, bu ülke yetkililerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yanlış suçlamalarda bulunmak yerine kendi iddialarının belgelenmesi için ikili teknik ve uzman toplantısı yapılması yönündeki İran'ın yapıcı tekliflerine Kiev yetkililerinin yanıt vermesi daha iyi olacağını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkedeki krizin başlangıcından bu yana Ukrayna'daki krize barışçıl bir çözüm bulmak için diplomatik çabalarına değinen Kenani, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere herhangi bir silah ve teçhizat göndermeyi bir kez daha şiddetle reddetti ve Tahran'ın savaşı durdurmaya yardım etmeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladı. Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran'dan Rusya'ya İHA ve silah gönderildiği iddialarının defalarca reddedilmesine rağmen Ukrayna Dışişleri Bakanı bu iddiayı tekrarladı ve İran'ı acımasız bir yanıtla tehdit etti.
Dışişleri Bakanlığı bazı Kanadalı kişi ve kuruluşlara terörü ve münafıkların terör grubunu desteklemek, terör eylemlerine ve İran halkına karşı şiddeti teşvik etmek ve kışkırtmak için yaptırım uyguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ilgili makamların onayları doğrultusunda ve ilgili kural ve yaptırım mekanizmaları çerçevesinde bir karşı önlem olarak Kanadalı kişi ve kuruluşlar terörizmi ve münafıkların terör grubunu desteklemek, İran halkına karşı terör eylemlerini ve şiddeti teşvik etmek ve kışkırtmak, İran hakkında yanlış bilgilerin desteklenmesi ve İran halkına karşı baskıcı yaptırımların uygulanmasına ve tırmanmasına katılımlarını yaptırımlara tabi olacak.
İran Gıda ve İlaç Kurumu Tıbbi Ekipman ve İhtiyaçlar Genel Müdürü şu anda tıbbi ekipmanın Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere 63 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre Ruhullah Mezinani, ülkenin tıbbi bilimler üniversitelerinin tıbbi ekipman yöneticilerinin Sarı Günü, Kermanşah'taki toplantısının oturum kulisini yaptığı açıklamada, geçen yıl 20 milyon avrodan fazla tıbbi ekipmanın ihraç edildiğini ve bu miktarın her geçen gün daha da arttığını söyledi.
Ruhullah Mezinani bu ürünlerin ihracatında herhangi bir sınırlama bulunmadığına dikkat çekerek, ülkenin tüm tıbbi ürünler için ihracat kapasitesinin yüksek olduğunu, ancak sadece ülkenin iç ihtiyacı karşılanmadığında ihracatın yapılamayacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bazı daimi üyelerinin Şiraz'daki terör olayına tepki göstermemesinin teoristleri, hala iyi ve kötü diye ayırdıklarını gösterdiğini söyledi. Fars ziyaretinin merkez kenti Şiraz'da 26 Ekim çarşamba günü Şaçıra Türbesi'ne düzenlenen terörist saldırıda ikisi çocuk, 13 kişi şehit olurken 30 ziyaretçi de yaralandı.
Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği bu saldırı Birleşmiş Milletler ve dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından kınandı. İran basınına göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta bu uluslararası örgütün Güvenlik Konseyi'nin Şiraz'daki terör olayına tepki vermemesini eleştirdi ve şöyle dedi. Güvenlik Konseyi'nin bu terör olayı karşısında sessiz kalması, bazı güçlerin teröristleri sadece bir araç olarak kullanmaya devam etmekle kalmayıp, Güvenlik Konseyi'nin uluslararası terörle mücadelede görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesinin önünde bir engel olarak görmektedir.
Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta Birleşmiş Milletler Sözcüsü'nün Şiraz'daki terör olayını kınama konusunda zamanında tutumunu takdir ederken şöyle dedi. Şehit General Kasım Süleymani'nin bu grup ile mücadelede ve bölge ülkelerinin tehlikelerine karşı güvenliğinin güvence altına alınmasında görev aldığını belirterek, bunların tamamen ortadan kaldırılması için etkin ve sürekli bölgesel ve uluslararası çabaların sürdürülmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz bir başka sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Masalları nakletme ve sözlü rivayet şeklinde veya musiki ritmiyle beraber şiir kalıbında anlatmak ta eski çağlardan günümüze dek dünyanın tüm milletleri arasında yaygın olan bir tarzdır. Gerçekte dünyanın birçok dini veya milli hamaseti yazılmadan ve ebedi kalıba dökülmeden önce profesyonel şairler, raviler ve masal anlatan ustalar tarafından çeşitli meclislerde ve topluluklarda halka anlatılmıştır. Yunanlıların İlyad ve Odise hamaseti, Hindistan'ın Mahabharata ve Ramana'ya öyküsü, Ortaçağ Avrupa'sının mitolojileri, İran'ın Firdevsi adlı şairinin Şahname adlı eseri ve diğer milli hamasetler, tarihin de şahadet getirdiğine göre yazılmadan önce sözlü olarak anlatılan öykülerdir. Günümüzde çeşitli milletlerin yazılı edebiyatını oluşturan aşk romanları ve maceraları da bu grupta yer alır. Bu öyküler de ilkin saraylarda, dostane mahfillerde, evlerde düzenlenen meclislerde veya kentlerde ve köylerde halk kalabalığı arasında ravilerce beyan edilmiştir.
Fransız araştırmacı Joël Moll'a göre geçmiş kuşaklarda kuşaktan kuşağa aktarılan şifahi öyküler ve rivayetler, halkların tarihinin temelini oluşturur. Gerçekte tarih bu öykülerle başlamıştır. Çünkü insanlar yazmaktan önce öykü anlatmaya ve şarkı söylemeye başlamıştır. Bu tür öyküleri anlatılanlara nakkal ya da hikayeci adı verilir. Nakkallık veya hikaye anlatmak bir teknik sayılır. İran halk edebiyatının ünlü araştırmacısı Dr. Cafer Mahcub'un tabiri ile nakkallar, güzel konuşan ve öykü ve efsane anlatmakta usta olan insanlardır. Bu insanlar her yerde halkı eğlendirir ve böylece geçimini sağlardı.
Masal ve hikaye anlatma geleneği çok eskiden beri İran'da ve diğer Müslüman milletlerin arasında yaygın bir gelenektir ve İranlı ve Arap birçok hikayecinin adı tarih kitaplarında geçmiştir. Kureyş eşrafından olan Nasr bin Haris'in İslam zuhur ettiği ilk yıllarda İran'a geldiği ve burada İranlı nakkallardan Rüstem ve Esfendiyar ve yine Rüstem ve Sührab öykülerini öğrendiği ve yurduna döndükten sonra Hicaz Yarımadası'nda yaşayan insanlara naklettiği rivayet edilir. Ebu Mansuri Şahnamesi'nde de İranlı bazı nakkal ve hikayecinin ardından söz edilir. Firdevsi'nin şah eseri Şahname'de yer alan masalların birçoğu da aslında Azad Serv, Şadan Berzin, Horasan Piri lakaplı Mah, Şahu ve Hurşid Behram gibi hikayecilerin anlattığı masallardı.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümlerde Cüzer ve Şamardal Hazinesi adlı masalımızda Cüzer ile Abdüssamed'in uzun bir yolculuğa çıktığını anlattık. Abdüssamed'in sihirli bir kesesi vardı ve içinden istediği her türlü yemeği çıkarırdı. İki yol arkadaşı, 4 gün süren ancak 4 aya denk gelen bir yolculuğun ardından Şamardal hazinesinin bulunduğu kente vardılar. Cüzer ve Abdüssamed Kentte Abdüssamed'e ait olan bir eve yerleştiler. Ve orada 20 gün boyunca türlü yemekler ve güzel elbiselerle ağırlandılar. 21. günde Cüzer ve Abdüssamed hazinenin bulunduğu bir gölete gittiler. Ve orada Abdüssamed Cüzer'e hazineye nasıl ulaşacaklarını Cüzer'e anlattı. Ve karşılaşacağı her sorunu nasıl bertaraf edeceğini öğretti. Ve ardından şöyle dedi. Hazinenin kapısı açılınca içeri gir ve tavandan asılı duran uzunca bir perdeyi kenara it. Perdenin ardından bir tahtın üzerinde oturan şamardalı göreceksin. Şamardalın üzerinde yuvarlak ve parlak bir küre göreceksin ki bu küre dünyada olup biten her şeyi gösteren küredir. Şamardalın beline sihirli bir kılıç ve parmağında hatem bir yüzük vardır. Boynunda ise bir zincir göreceksin ki sürme kutusu ona bağlıdır. Bu dört şeyi al ve dışarı çık. Ben dışarıda seni bekliyor olacağım.
Tahran Radyosu.
Cüzer bu sözlerin ardından yerinden kalktı ve şöyle dedi. Allah'a tevekkül ediyorum ve gidiyorum. Abdüssamed de ateşe buhur döktü ve dua okumaya başladı. Birden Cüzer nehrin suyu kuruduğunu ve yerine altından büyük bir kapı gördüğünü fark etti. Cüzer kapıya doğru gitti, altın halkaları tuttu ve üç kez kapıya vurdu. Kapının ardından bir ses, "Kimsin ve neden kapıyı çalarsın?" diye sordu. Cüzer şöyle dedi, "Ben balıkçı Cüzer'im." Kapı açıldı ve Cüzer Abdüssamed'in anlattığı tüm merhaleleri geride bıraktı. Ve altı kapının büyüsü bozuldu ve kapılar bir bir ardı sıra açıldı. Cüzer yedinci kapıya vardı ve kapıya vurdu. Kapı açıldı ve Cüzer sevgili annesinin yüzüyle karşılaştı. Anne Cüzer'i kucaklamak ve öpmek için yaklaştı. Ancak Cüzer Abdüssamed'in sözlerini hatırladı ve haykırdı. "Benden uzaklaş ve gerçek yüzünü göster." Anne şöyle dedi, "Bu ne söz evladım, yoksa unuttun mu? Ben senin annenim." Cüzer duvara dayalı duran kılıcı aldı, annesini doğrulttu ve haykırdı. "Hayır, sen benim anam değilsin. Gerçek yüzünü göster, yoksa seni öldürürüm." Anne ağlamaya başladı ve şöyle dedi, "Ben seni emzirdim, büyüttüm, ne zorluklara katlandım. Bu mu sevgimin karşılığı?" Bu sözleri duyan Cüzer birden gevşeyiverdi, yüreği sızladı, kılıcı yere attı ve şöyle dedi. "Beni affet anam, senin benim üzerimdeki hakkın çok büyük."
Ancak Cüzer daha sözünü tamamlamadan birden annesinin yerine çirkin mi çirkin bir cadı ortaya çıktı. Cadı haykırdı, "Cüzer hata yaptı, vurun onu." O sırada hazinenin bekçileri her taraftan Cüzer'in başına yığıldı ve onu vurmaya başladı. Bekçiler Cüzer bayılıncaya dek vurdu ve ardından sürükleyerek dışarı attı. Hazinenin kapıları bir bir kapandı ve nehrin suyu tekrar eski haline döndü.
Cüzer ayıldığında Abdüssamed yanı başındaydı. Cüzer ağlamaya başladı ve olup bitenleri bir bir anlattı. Abdüssamed bir ah çekti ve şöyle dedi. "Sana demiştim, o senin anan değil ve ona kanmaman gerekir. Eğer o cadının büyüsünü de bozmuş olsaydın, şimdi çoktan hazineyi ele geçirmiştik. Şimdi geri dönmemiz ve bir yıl daha beklememiz gerekecek. Sen o güne kadar benim yanımda kalacaksın." Bu sözlerin ardından Cüzer ve Abdüssamed kente döndü. Cüzer bir yıl daha Abdüssamed'in yanında kaldı ve sonunda beklenen gün geldi. Cüzer ve Abdüssamed nehrin yanına geldi ve tekrar Cüzer altı kapının büyüsünü bozdu ve yedinci kapıya geldi.
Yedinci kapıyı yine annesi açtı. Cüzer duvara dayalı duran kılıcı aldı. Annesi Cüzer'e yalvarmaya başladı ve kararından vazgeçmesini istedi. Ancak bu kez Cüzer bu sözlere kanmadı ve cadıyı gerçek yüzünü göstermeye zorladı. Cadı yere düştü ve çirkin yüzü ortaya çıktı ve büyüsü bozuldu. Cüzer ilerledi ve hazineye ulaştı ve kapısını açarak içeri girdi. Cüzer kılıcı, yüzüğü, sürme kutusunu ve küreyi aldı ve hızla hazinenin kapısına koştu. Birden her taraftan davulların sesi gelmeye başladı. Bekçiler davul çalıyor ve hep birlikte şöyle diyordu. Ey Cüzer, bu hazine sana kutlu olsun.
Cüzer hazinenin kapısından dışarı çıktı. Abdüssamed Cüzer'i karşıladı, onu kucakladı ve öptü. Cüzer hazineden getirdiği 4 şeyi Abdüssamed'e verdi ve birlikte kente döndüler. Eve varınca yemek yediler ve yorgunluk giderdiler. Ardından Abdüssamed Cüzer'e sordu. Bak Cüzer, sen benim için büyük zorluklara katlandın. Şimdi söyle bana, benden nasıl bir mükafat beklersin? Cüzer şöyle dedi. Ben Allah'tan başka kimseden bir şey istemem. Ama eğer şu sihirli keseni bana verirsen çok sevineceğim. Abdüssamed sihirli keseyi Cüzer'e verdi ve şöyle dedi. Keşke daha değerli bir şey isteseydin. Bu kese sana sadece yiyecek verecek. Şimdi dinle ki sana bu keseden nasıl yemek hazırlamasını istemeni öğreteceğim. Önce elini kesenin içine sokmalı ve sonra şöyle demelisin. Ey kesenin hademesi, seni bu keseye yazılan büyük adlara yemin ettiririm ki bana falanca yemeği hazırlayasın. Kesenin hademesi sana istediğin her türlü yemeği verecektir. Ancak ben bu keseden başka sana altın ve mücevher dolu bir kese daha vereceğim.
Bu sözlerin ardından Abdüssamed iki hizmetkarını çağırdı ve şöyle emretti. Hemen Cüzer için altın ve mücevher dolu bir kese hazırlayın ve onu katıra bindirin ve kentine ve evine götürün ve ardından katırı geri getirin. Cüzer Abdüssamed'den aldığı iki kese ile katıra bindi ve yola çıktı. Cüzer ertesi gün yaşadığı kente vardı. Yolda annesini dilenirken buldu ve büyük şaşkınlık içinde bağırdı. Cüzer hemen katırı durdurdu ve annesine koştu. Onu kucakladı ve ağladı. Cüzer annesini katıra bindirdi ve eve gittiler. Annesi Cüzer'in ona verdiği altınları kardeşleri hile yaparak elinden çıkardığını anlattı. Cüzer annesini sakinleştirdi ve şöyle dedi. Merak etme ana. Artık ben buradayım, yanındayım. Cüzer ardından annesi için türlü yemeklerden oluşan güzel bir sofra hazırladı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Bizleri parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ilahi gücün elinin halka hizmette olduğunu, bunun ise düşman komplolarının yıkılmasına sebep olduğunu ifade ediyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam İnkılabı çok köklüdür. çok güçlüdür. Çok güçlü erkanı vardır. Ve Allahu Teala da bizim arkamızdadır. Aynı şekilde ben defalarca imamdan, ben başından beri bu konuya girdiğimde gördüm veya hissettim ki bir el işleri ilerletiyor buyurduğunu anlattım. Hakikaten de böyledir ve bunu bana buyurdular. İnsan bu ilahi gücün elini görüyor. Elbette bu ilahi gücün eli bizimle akrabalığı yoktur. Kim Allah için ise Allah onun içindir. Siz yardım edersiniz Allah'a, o da yardım eder size. Allah kendisine yardım edene mutlaka yardım eder. Bu yola hizmet etmemiz gerekiyor, ihlasla. Elimizdekileri meydana getirmeliyiz ve bu yola sunmalıyız. Çabalarımız ve çalışmalarımız bu yola takdim etmeliyiz. Yüce Allah da merhamet edecektir, lütfedecektir. Bugün de aynı şey oldu ve Allahu Teala merhamet etti ve düşmanın taşı kendisine döndü. Oku sekerek kendisine dönmüştür. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran.